Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 32. ayrım. 3. bölüm. Gelecek. Gelecek, şimdiki zaman tarafından satın alınmıştır. Samuel Johnson. 20. Tate, acaba uygunsuz bir şey olacak mı diye merak ediyordu. Deneyimlerine göre sevişmeden sonraki sabah genelde öyle olurdu. Uyandığı zaman kendini yalnız bulduğuna şükretti. Bu ona duş yapma ve düşünme fırsatı vermişti. Bir gece evvel pek az konuşmuş olduklarını anımsadı. Beyin, ateşli bir cinsel istekle kavrulmaktayken mantıklı bir sohbet sürdürmek zordu. Otelin verdiği kalın bornozu giydi, seksin ulaştığı noktaya gelince diye düşündü, bedenine yeni kavramlar yerleşmişti. Matthew Lassiter, izlemesi çok zor bir oyun olacaktı. Saç kurutma makinesine uzandığında buharlı aynada gözü kendine ilişti. Sırıtıyordu. Tamam, neden olmasın diye sordu kendi kendine. Sistemini sarsan, inanılmaz bir gece geçirmişti. Ve eğer çok yanılmıyorsa, kendi de biraz sarsılmıştı. Ancak güneş yükselmişti ve artık bundan sonra ne olacak gerçeğiyle uğraşma zamanıydı. Yapmaları gereken bir işleri vardı ve yaşadıkları gerilim muhteşem bir şekilde dağılmıştı. Ama yapacakları işin önem sırası gündeme geldiğinde çatışmaları kaçınılmazdı. İki insanın bir takım şartlar altında birbiriyle böylesine harika bir şekilde kaynaşabilirken, başka bir yerde karşılıklı sağlam bir zemin bulamaması haksızlık gibi geliyordu. Uzlaşma diye düşündü iç geçirerek, tek çözümdü. Saçı kurumaya yüz tutar tutmaz, dilini dişlerinin üzerinde gezdirdi ve bu güzel odanın bir diş fırçası konforu da sağlıyor olmasını diledi. Matthew cam kapıdan içeri girdiğinde, o bunu düşünerek yatak odasına giriyordu. O, selam, sana da selam. Ona küçük bir çanta fırlattı. İçine şöyle bir bakmak, başını iki yana sallamasına neden oldu. Beynimi okuyorsun dedi bir diş fırçası çıkartarak. İyi, şimdi sen de benimkini okuyabilirsin. Ona doğru yaklaşıp kucaklayarak yeniden yatağa attığına göre bu pek zor bir iş değildi. Matthew gerçekten mi? Evet dedi, sırıtarak gömleğini sıyırırken, gerçekten. Diş fırçasının kullanıma sokulması bir saat sonra gerçekleşecekti. Merak ediyorum diye başladı rıhtıma doğru sahili geçtikleri sırada. Neyi merak ediyordun? Bunu nasıl halledeceğimizi? Bunu mu? Bota doğru tahta iskeleyi geçerlerken elini tuttu. Sevgili olmayı mı? Bunu ne kadar karışık bir hale getirmek istersin? Bunu karışık hale getirmek istemiyorum. Yalnızca istediğim, kuralları koymak diye tamamladı Matthew. Sonra tesisin tur teknesinin birkaç sırıtan mürettebatı önünde onu öpmek için döndü. Sakın değiştirme kızıl. Bota binince açıldı. Mürettebata neşeli bir şekilde el salladı ve motoru çalıştırdı. Kendini harika hissediyordu. Tate, kuralların nesi kötü diye sordu. Yeniden sırıttı. Botu beceriyle döndürdü. Sana deli oluyorum. Bu, Tate'in kalbini biraz fazla şiddetle sarstı. İşte bir numaralı kural. Fiziksel çekiciliği uygunlukla karıştırmayalım. Neyle? Herhangi bir şeyle. Senin için hep deli olmuştum. Ciddiyim Matthew. Öyle olduğunu görebiliyorum. İşte bu iğneydi. Ancak hiçbir şeyin keyfini gölgelemesine veya o yanında uyurken beslemeye başladığı umudu yıkmasına izin vermeyecekti. Tamam, şu nasıl? Seninle olası her fırsatta sevişmek istiyorum. Bu daha mı iyi? Bu olasılığa içi eridi. Ancak sesini canlı tuttu. Belki daha dürüst olabilir ancak pratik değil. İki teknede 6 kişiyiz. O zaman yaratıcı oluruz. Bu sabah dalmaya hevesli misin? Elbette. Kendini eğlendirmek için onu inceledi. Rüzgar çarpmış, karma karışık, yalın ayak. Seni su altına çıplak sokmak nasıl bir şey olurdu merak ediyorum. Bir elini kaldırdı. Yalnızca şaka yapıyordum, şimdilik. Bu fikrin Tate'i şaşırttığını düşündüyse yanılıyordu. Ama bu konuda çok derin fantezilere dalmadan önce gerçeklerin bilinmesini istiyordu. Matthew, hala çözmek zorunda olduğumuz meseleler var. Botu yavaşlattı. Bu kız, keyfini berbat edene kadar bu konuyu didiklemeye kararlıydı. şu iş arkadaşına veya senin her neyse ona telefon etme fikrine geri dönmek istiyorsun. Böyle bir projede Hayden paha biçilmezdir, eğer zaman ayırmaya istekli olursa. Yanıtım aynı Tate. Bana kızmaya başlamadan önce beni dinle. Bunu riske edemeyiz. Alanındaki en üst düzey bilim adamlarından birini de kapsıyor mu risk? Van Dyke'ın kulağına gitme riski. Bu konuda paranoyaklaştın dedi sabırsızlıkla. Hayden gizlilik gereğini anlar. Hayden Trident için çalışıyordu. Çenesini havaya dikti. Ben de çalıştım. Eminim Hayden da politikadan benim kadar habersizdi. Hem Van Dyke'la bağlantısı olsa bile, eğer ben istersem kimseye bir şey anlatmaz. Her şeyi tekrar kaybetmek riskini göze almak mı istiyorsun? Konuşmak üzere ağzını açtı ve durakladı. Çünkü onun batığın da ötesinde, başka şeylerden söz ettiğinden emindi. Hayır dedi yavaşça, istemiyorum. Şimdilik Hayden'i aramayı unutalım. Ancak bu çok duyarlı olduğum bir şey. Bir kez onu boşalttıktan sonra tanıdığın bütün bilim adamlarını çağırabilirsin. Hatta eğer istediğin oysa, ben bile onun her parçasını birer birer çıkartmak için yardım ederim sana. Gözleri dalmıştı, konuşamıyordu. Yapar mısın? New Adventure'ın yanına geldiklerinde ani bir el hareketiyle motoru kesti. Anlamadın değil mi kızıl? Şimdi bile. Şaşkınlıkla elini ona doğru kaldırdı. Matthew. Üzerinde düşün taşın diye kestirip attı ve parmağıyla merdiveni işaret etti. Ve 20 dakika içinde dalmaya hazır ol. Kadınlar diye düşündü, botu mermeyi de doğru yöneltirken. Onların duyarlı ve duygusal olması gerekmiyor muydu? Ne şaka ama. İşte durum ortadaydı. Kendisi bir avanak gibi sırılsıklam aşıkken, onun tüm konuştuğu şey kurallar ve bilimdi. Larry, altın dişi parıldayarak Matthew'nun botu bağlamak için attığı ipi yakaladı. Demek Monami bu sabah kendini yenilenmiş hissediyorsun ha? Kıs çeneni dedi Matthew. Yavaşça güverteye atladı, giderken gömleğini sıyırıyordu. Fikirlerini kendine sakla, kahve istiyorum. Larry sırıttığını saklamayı zahmet etmeden mutfağa doğru yürüdü. Ben geceyi bir kadınla birlikte geçirince sabah ikimiz de gülümseriz. Buna devam edersen diye geveledi Matthew, takımlarını kontrol ederken bir dişini daha kaybedeceksin. Mayosunu aldıktan sonra baş tarafa gitti. Kendisiyle yatağa girmeye razı olduğunu düşündü. Acı acı. Her ikisi de aklını yitirinceye kadar ona sahip olmasına izin vermişti. Ve hala kendisinin balçıktan bir kademede yukarıda olduğunu düşünüyordu. Şortunu çekip çıkarttı, mayosunu geçirdi. Ne biçim lanet bir kadındı bu? Dalış giysisi için döndüğünde bak bekliyordu. Dur bakalım bir saniye oğlum. Bir gecelik ruh taraması ve endişeden sonra bak dolmuştu. Bir parmağıyla Matthew'nun göğsünü dürttü. Bazı açıklamalar yapmak zorundasın. Tüm yapmam gereken çalışmak. Hava pompasını hazırla. Hayatının asla şu hormon bölümüne karışmadım. Matthew'yu olduğu yerde tutmak için tekrar dürttü. Neyin ne olduğunu bildiğini düşündüm. Ama o küçük tatlı kızdan yararlanmaya başlayınca, tatlı diye Matthew kesti. Evet, seni dilimlere ayırırken veya tekmeleyerek bağırsaklarını dökerken gerçekten çok tatlıdır o. Dalış giysisini kaptı ve bacaklarını sokmak için oturdu. Benimle Tate arasında geçenler seni hiçbir şekilde ilgilendirmez. Bok ilgilendirmez. Hepimiz bir takımın parçalarıyız ve onun babası, şimdiye kadar sahip olduğum en iyi arkadaşım. Bak bir eliyle ağzını ovaladı ve verdiği dersin sonunu getirebilmek için içki içmesi gerektiğini düşündü. Ben bir erkeğin cinsel ihtiyacı yoktur demiyorum. Hem belki onları karşılamanın hiçbir yolu yokken, haftalardır burada olmak senin için kolay değil. Matthew güneşe karşı gözlerini kısarak, giysiyi kalçalarına çekmek için ayağa kalktı. Eğer tüm gereken buysa, bir elim var. Bak küfretti. Böyle konulardan söz etmeyi sevmezdi, ancak bir görevi vardı. O zaman ne bok yemeye Tate'i kullanacağın yerde onu kullanmadın? Sana bunu 8 yıl önce söyledim ve tekrar söyleyeceğim. O kullanılıp atılacak biri değil oğlum ve ben de öyle ortalıkta durup. Onu kullanmadım Allah kahretsin. Dalış giysisinin kolunu giydi. Ona aşığım. Sen. Bak durdu, gözlerini kırpıştırdı ve otursa daha iyi olacağına karar verdi ve oturup bekledi. O sırada Matthew, Larry'nin getirmiş olduğu kahveyi aldı. Ciddi misin? Yalnızca sırtımdan düş. Buck, kompresörü incelemekle meşgul olan Larue'ye doğru baktı. Bak Matthew, bu çeşit şeyler konusunda çok şey bilmiyorum ancak... Tamam Tanrım, bu ne zaman oldu? Yaklaşık 8 yıl önce. Öfkesinin çoğu boşalmıştı ama gerilim omuzlarına korkunç baskı yapıyordu. Benim bununla oyalama bak, hava raporunu aldın mı? Tamam tamam, problemimiz yok. Onun duygularının derinliğini kavramanın ne derece zor olduğunun bilincindeydi bak. Düşünceli bir şekilde Matthew'ya tüpleri takması için yardım etmek üzere kalktı. Ray ve Kanadalı sis sahile gittikten sonra bir takım porselenler çıkarttılar. Marlo onları temizleyecekti. Güzel, Adventure'a işaret ver Larue, başlamak istiyorum. Bitirmek daha iyi dedi Larue. Ancak işareti vermek için sancak güvertesine gitti. Elbette iyiyim. Tate dalgıç bıçağını bağlıyor ve annesini temin etmeye çalışıyordu. Eğer merak ettiysen özür dilerim. Merak etmemiştim aslında. Daha çok endişeliydim. Matthew'nun seni asla incitmeyeceğini biliyorum. Yapmaz mı diye ağzının içinde geveledi Tate. Oh tatlım. Marla sıkıca sarılarak yanına çekti kızını. Sen yetişkin bir kadınsın, bunu biliyorum. Senin mantıklı, dikkatli ve sorumlu olduğunu da biliyorum. Ancak mutlu musun? Bilmiyorum. Bilmiş olmayı dileyerek tüplerini sırtladı, askı bantlarını kilitledi. Bunu çıkartamadım. Larue'nin işaretine baktı. Matthew kolay anlaşılacak bir erkek değil. İçini çekerek ağırlık kemerini taktı. Ama bunu halledebilirim. Onu da idare edebilirim. Ayağına paletlerini geçirdi ve suratını astı. Babam bu konuda herhangi bir delilik yapmaz değil mi? Hafif bir gülüşle Marla Tate'e maskesini uzattı. Ben hallederim onu. Bakışını kaldırdı, suyun karşısına Matthew'nun güvertede durduğu yere baktı. Matthew Lassiter çekici ve baştan çıkaran bir erkek Tate. Onun içinde doğru bir kadının doldurabileceği cepler var. Lassiter'ın ceplerini doldurmak ilgilendirmiyor beni. Tate maskesini ayarladı sonra sırıttı. Ama ona tekrar dokunmak fena olmayabilir. Matthew ona fazla bir fırsat tanımadı. Aşağıda batığa ulaştıkları anda hava pompasını çalıştırmıştı. Hızlı ve çok çalışıyordu. Makine zaman zaman kumu, kabukları ve pislikleri Tate'in sırtına fırlatıyordu. Onun ilerlemesini ayak uydurmak, döküntüler arasında ilerlemek, kovaları doldurmak, bakın kovayı yukarı çekmesi için işaret olarak kullandıkları ipi çekmek için çok hızlı çalışmak zorundaydı. Matthew bulduklarından zevk almak için ona çok az zaman tanıyordu. Bir konglomera yığını omzunu yaralayacak kadar sert çarptı. Acıdan ürkeceği yerde kireçlenmiş şekle uzanırken ona küfrederek kendini yatıştırdı. Kararmış gümüş sikkelerin akıl dışı bir heykel meydana getirecek şekilde kaynaşmış olmaları havasını değiştirdi. Bulanıklığın arasından yüzerek Matthew'nun tüpüne sertçe vurdu. Döndü, Tate konglomerayı zaferle yüzüne yapıştırınca geri kaçtı. Ona şöyle bir baktı, ıslak bir omuz silkişiyle işine devam etti. Tate, hay şeytan, nesi var bunun diye merak etti ve buluntuyu bir kovaya koydu. Sırıtması, saçını çekmesi, yüzüne dokunması gerekirdi. Hiçbir şey yapmıyordu. Her zaman aralarındaki o keyifli ortaklıktan eser yoktu. Tam bir manyak gibi çalışıyordu. Matthew, hava pompasını kumu hareket ettirmek için çalıştırırken Tate'i düşünüyordu. Bu kız, onun yalnızca parayla ilgilendiğini sanıyordu. Gerçekten o gümüş evenginin kendisini keyiften oynatacağına inanıyor muydu? Kendisine kalsa, Tate her lanet sikkeyi kendine saklayabilirdi. Her birini o çok değerli müzesine koyabilir veya çok değerli Hayden diline verebilirdi. Onu istemişti, lanet olsun. Ama onun aşkı ve Allah kahretsin, onun saygısı olmadan seks bomboş bir şeydi. Onu bomboş bırakacaktı. Tamam, şimdi biliyordu. Artık yalnızca tek bir hedefi kalıyordu. Angelique'in laneti. Kumun her bir karışını, her bir yarığı, her bir mercan uzantısını araştıracaktı. Ve onu bulduğunda babasının katilinden öcünü alacaktı. İntikam diye karar verdi Matthew. Bir kadının aşkından daha tatmin edici bir hedefti. Tanrı biliyor ki başarısızlık kadar acı veremezdi. Kolları yorgunluktan pes edene ve aklı monotonluktan durana kadar çalıştı. Sonra boru, kumu püskürttü ve altının ilk şaşkınlık verici pırıltısını gördü. Boruyu geri çekti ve Tate'e bir göz attı. bulanık suda çırpınıp durduğunu görebiliyordu. Matthew, hareketlerindeki ezici yorgunluğu hissetse bile yine de maskesinin arkasındaki gözleri keskindi. Onu çok fazla çalıştırmıştı ve de bunun farkındaydı. Yine de bir kez bile olsun kendisinden durmasını veya yavaşlamasını istememişti. "Bizim sorunumuz her zaman gurur muydu acaba?" diye merak etti. Sonra parlayan sikkelere baktı. Sanki Tanrı'nın dikkatsizce savurduğu harçlık gibi denizin tabanına saçılmıştı. Gülümseyerek boruyu sikkeleri emecek şekilde çevirdi. Tate'in tüplerine çarparak, sırtını kurşunlayarak uçuştular. İlk pırıltının gözüne çarptığı anı gördü. Elinin hızla fırlayışını izledi. Sikkeleri tıpkı camı kırılmış şekerci dükkanının vitrininden şeker toplayan bir çocuk gibi avuçluyordu. Ve kendisine döndü. Elleri altınla dolu olarak yüzüne uzanacak olması kırık kalbini rahatlatıyordu. Ona doğru yüzüp sikkeleri giysisinin içine atacak kadar yakasını çekip açtığında Matthew sırıttı. Boruyu kenara çekerken Tate'in gözleri kahkaha doluydu. Meraklı balıklar onların güreşmelerini, dönmelerini sonra acemice kucaklaşmalarını izliyordu. Matthew baş parmağını yüzeye doğru kaldırdı. Ancak o başını iki yana sallayarak hava pompasını işaret etti. Başıyla onaylayarak Tate avuçlar dolusu sikkeyi kumdan toplayıp kovalara doldururken onu yeniden omuzladı. Tate iki kovayı tepeleme doldurduktan sonra mutlu bir yorgunluk hissettiğinde keseyi gördü. Kadifeydi. Yırtılmış hatta paralanmıştı. Parmakları değince köşeleri elleri arasında ufalanıverdi. Lime lime olmuş delikten yıldızlar döküldü. Kelimenin tam anlamıyla nefesi kesilmişti. Titreyen bir elle yere uzandı ve ipi kaldırdı. Çamurun içinden elmas ve safirler fışkırdı sanki. Üç sıralı, son derece ağır ve süslüydü. Taşlar asırlar boyu ateşlerini korumuştu. Ve şimdi onun sersemlemiş gözleri önünde parlıyordu. Şaşkın bir şekilde onu Matthew'ya uzattı. Matthew uyuşmuş gibiydi. Bir an için onu bulduklarını sandı. Kolyenin onun elinden damla damla aktığını gördüğünde, lanet taştan çıkan gücü hissettiğine yemin edebilirdi. Ancak ona kendisi dokununca öyle olmadı. Paha biçilmez ve gösterişliydi ama büyüsü yoktu. Aldırışsız bir tavırla kolyeyi kızın başının üzerinden geçirdiğinde, taşlar, dar, koyu renkli giysisi üzerinde ışıl ışıl parıldadı. Bu kez yüzeyi işaret edince, Tate başıyla onayladı. İpleri çekti, birlikte kovaları takip ettiler. "Ana hazineyi bulduk!" Yüzeye çıktıklarında Tate ona uzandı. Yorgunluk unutulmuştu. "Bunda herhangi bir şüphe olduğunu sanmıyorum." "Matthew!" Saygıyla parmaklarını kolyenin altına kaydırdı. "Bu gerçek. Üzerinde iyi duruyor." Bir eliyle onun elini kavradı. "Bana hala şans getiriyorsun, Tate." Mermaid'den, "Hey, ulu tanrım!" diye bir çığlık geldi. "Burada altın var, Ray!" diye bağırdı Buck. "Kovalar dolusu altınımız var." Tate sırıttı ve Matthew'un elini sıktı. "Hadi gidelim de sırtımızı sıvazlatalım." "İyi fikir." Düşünüyordum ki tembelce Mermaid'e doğru palet çırpıyordu. "Eğer oraya yüzecek olsam, diyelim gece yarısına doğru köprüye çıksam, o kapının üzerinde bir kilit vardır." Tate ondan önce merdivene uzandı. "İşte bu iyi bir fikir." 32. ayrımın sonu. Sayfa 316. Devamı 33. ayrımda.